Ayrım 7. Silivri Sürgünleri. Osman Özbek. Sayfa 85. Notlar örgütsel döküman oldu. İddianamede 3 numaralı şüpheli olarak yer alan Profesör Doktor Erol Manisalı'nın Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Ergenekon üyelerince kurulduğu savunulan Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun sivil kanadında faaliyet yürüttüğü öne sürüldü. Manisalı'nın bu gruba belirlediği stratejilerle ileriye dönük yapılacak eylemler konusunda yön verdiği iddia edildi. İddianamede Manisalı'nın katılacağı konferanslar için aldığı notlar, İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay ile çekilen fotoğraflar delil olarak gösterildi. Cumhuriyetçi çalışma grubu içinde faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına medyada hangi şahıs ve kurumları ne ölçüde kullanabileceklerini söyleyerek yol gösteren Manisalı'nın medya alanında otorite kabul edildiği savunuldu. Manisalı'nın örgüt içinde strateji, teori, tasarım dairesi içinde görevli olduğu iddia edilerek konferanslar için aldığı notlar, Cumhuriyet Çalışma Grubu tarafından hazırlandığı öne sürülen yakamoz, ay ışığı, sarı kız, eldiven darbe planlarını uygulamaya yönelik faaliyetler olarak nitelendi. Manisalı'nın evinde bulunan Cumhuriyet Gazetesi için yeniden yapılandırma raporunun 6 ay kadar önce kendisine gönderildiğini, içeriğini merak etmediğinden okumadığını, gazetede yazar olduğunu, mali işlere bakmadığını söylediği kaydedildi. İddianamede içeriğine de yer verilen ve gazetenin mali durumuna ilişkin verilerin, önerilerin bulunduğu rapor örgütsel içerikli döküman olarak nitelendi. Gazetenin tarihçesinin, yayın ilkelerinin, mali durumunu güçlendirmek için alınması planlanan önlemlerin sıralandığı raporun Manisalı tarafından kaleme alındığı ifade edildi. Manisalı'nın ulusal medyanın merkez üssü konumundaki Cumhuriyet Gazetesi'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bu raporu, Ergenekon silahlı terör örgütünce önceden alınmış kararlar doğrultusunda kendisine verilen talimatlarla yazdığı öne sürüldü. Darbenin toplumsal boyutu araştırılmış. İddianamede Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin askeri olmadığı, üniversitelerde görevli strateji uzmanları tarafından darbe stratejisinin temel şartlarının, toplumsal olgularının araştırıldığı savunuldu. Erol Manisalı'nın da burada yapılan çalışmaları yönlendirdiği ve altyapı çalışmalarında dikkat edilecek hususları görüştüğü, askeri kişilere anlattığı, bu kişilerin de söz konusu anlatımları rapor haline getirip üst komutanlarına slayt şeklinde arz ettikleri öne sürüldü. Manisalı gizlice kayda alınmış. İddianamede Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'da bulunan Cumhuriyet Çalışma Grubu Devre Raporu 2'de Manisalı ile ilgili görüşmelerin sonuçlarının detaylı bir şekilde anlatıldığı belirtilerek gizlice kayda alınan görüşmenin içeriği şöyle aktarıldı. 12 Şubat 2004 günü saat 12'de Harbiye Ordu Evi lobisinde buluşulmuştur. Restoranda öğle yemeğini müteakip 1007 numaralı odada görüşülmeye başlanmıştır. Bütün görüşme süresince kendisinden habersiz ses kaydı yapılmıştır. Konuları dikkat, ilgi ve takdirle dinlemiş, her konuyla ilgili görüşlerini açıklamıştır. 8 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. Manisalı'nın sorgusunda Eruygur'un ADD Genel Başkanı iken kendisini aynı derneğin danışma kurulu üyesi olması nedeniyle aradığını, Ankara'da genel merkeze gidemediği için Harbiye Ordu Evi'nde buluştuklarını belirttiği kaydedildi. İddianamede Manisalı'nın bahsedildiği gibi bir odaya çıkmadıklarını, sadece öğle yemeği yediklerini, yemekte ADD Genel Başkan Yardımcısı Ali Ercan'ın kendisine karşı tutumunu eleştirdiğini söylediği ifade edildi. Manisalı'nın tarih ve içerik olarak raporda bahsi geçen konuların tamamının yalan olduğunu beyan ettiği anlatıldı. İddianamede Manisalı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme suçlamalarıyla iki kez ağırlaştırılmış müebbet 8 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları istendi. Vakite saldırı Özbek'in işi. Mal varlığını yazmamızdan rahatsız olan Ergenekon sanığı Mustafa Özbey'in işçilerini kışkırtıp vakit önünde eylem yaptığı, bu eylemin haber yapılması için de kartel gazetecilerini devreye soktuğu ortaya çıktı. 24 Temmuz 2008 tarihinde saat 14.53'te Mustafa Özbek ile Murat Z. arasında yapılan ve iddianameye giren telefon görüşmesinde şu satırlar yer alıyor. Mustafa Özbek: "Ha, Murat, önünde gerekli basın açıklamamızı yaptık." Mustafa Özbek: "Slogan attın mı slogan, ha?" Murat: "Tabii, bolca slogan attık. Ulusal medyadan da zaten akşamdan haber vermiştik. Epeyce gelen oldu." Mustafa Özbek: "İyi." Murat: "Faruk Başkan da oradaydı. Sağ olsunlar, siyah çelenk yapmıştık. Onu bıraktık kapısına." Mustafa Özbek: "Ha." Murat: "Vakit yeri biraz uzaktı." Mustafa Özbek: "Hı." Murat: "Sloganlarımızı attık. Arkasından arkadaşlarımızla dağıldık. Şimdi bunların diğer kuruluşlarını geziyoruz. Az önce Hürriyet'e yürüdük." Anlaşılmadı. Mustafa Özbek: "Bak, hepsine verin yav." Murat: "Bolca selamı var Hürriyet'tekilerin sizlere." Doğu Perinçek'le ilgili iddialar devam ediyor. "Silahsız bir şey olmaz, o da askerde var. Bu yüzden orducuyuz." Ergenekon terör örgütünde üst düzey yönetici olmakla suçlanan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in neden orducu göründüğü ortaya çıktı. Perinçek, Yalçın Küçük'e ilettiği bir notta ordunun yanındaymış gibi görünmelerinin sebebini şöyle açıklıyor: "Bizim orducu görünmemize gelince silahsız hiçbir şey yapılamaz bir durumdayız. Silah da orduda var." 3. Ergenekon iddianamesinin sanıkları arasında yer alan Profesör Doktor Yalçın Küçük'ten ele geçirilen belgeler arasında ANF Fırat ibaresiyle başlayan 4 sayfalık bir döküman da bulunuyor. Neylan isimli şahsın Yalçın Küçük'e hitaben yazdığı belirtilen dökümanda Doğu Perinçek, "Yalçın Hoca benim görüşlerimi biliyor. Benim adıma kimi ilişkiler kurabilir?" diyor. Albay Koray Özyurt: "Doğu Bey'le geçmişte başarılı çalışmalar yaptık." İrtica ile mücadele eylem planının altındaki imzanın sahibi olmakla suçlanan Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek'le birlikte ifade veren Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli Deniz Kurmay Albay Koray Özyurt'un İşçi Partisi ile yakın ilişki içinde olduğu ortaya çıktı. Ergenekon'un 3. iddianamesinde yer alan bir belgede Albay Özyurt'un İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in eşi Şule Perinçek'e hitaben bir mektup yazdığı tespit edildi. Özyurt'un mektubunda Perinçek'le geçmişte başarılı çalışmalar yaptığını anlatması dikkat çekici. Emekli Asubay Hasan Ataman Yıldırım da ele geçen belgeler arasında bulunan mektup "Sevgili Şule abla" hitabıyla başlıyor. Deniz Kurmay Albay Özyurt adıyla yazılan tamamı bir sayfadan ibaret söz konusu belge içerisinde şu ifadeler yer alıyor: "Emperyalizmin BOP uşağı AKP ve onun destekçisi yandaş medyanın sürekli şişirdiği Ergenekon balonu er geç patlayacaktır. Türkiye sahipsiz değil. Tüm Türk Silahlı Kuvvetleri personeli yeni bir Kuvayi Milliye Hareketi'nin başladığının bilincinde ve her fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Rahmetli kayınpederiniz Sadık Perinçek ile babam arasında başlayan ve bizlerle güçlenen Özyurt ailesine gurur kaynağı olan dostluğunuz bana ve sevgili eşim Şeyda'ya övünç kaynağıdır. Özel harekatçı Şahin'den suikast timlerine talimat. İç temizlik bizim işimiz. Şahin, kurmayı planladığı 300 kişilik özel suikast timini Türkiye'nin iç temizliğinden sorumlu diye tanımlıyor. Genelkurmay iddiası. 3. iddianamedeki ifadesine göre özel harekatçı İbrahim Şahin, S1 adlı timi Genelkurmay'ın talimatı ile oluşturduğunu söylüyor. Cengiz'le 25 bin telefon. İddianameye göre Şahin, komutanlarla diyaloğunu sağlayan sivil memur Fatma Cengiz'le 24.856 kez telefonda görüşmüş. Şahin'den çıkan çok gizli belgeler. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri General ve Amiral Kıdem Sırası kitabı 2007. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı Ankara. Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı Gizli Depolama Faaliyetleri Devamlı Talimatı. Çok Gizli Gayri Nizami Harp Yayınlar Klasörü. Oytun Gerilla Birliği 1. Tim Depo Keşif Raporu. Çok Gizli Depo ve Kırıkkiler. Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ait boş halde çeşitli sertifika ve kurs belgeleri. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na ait Dicle Kadın Kültür Merkezi raporu. Haçlı Birliği'nin fotoğraflı listesi. Üçüncü iddianameye giren ve eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Ozan Sokak No 9/12'deki evinde yapılan aramada ele geçirilen belgeler arasında bulunan "Ulusal Güvenliğe İhanet Edenler" başlıklı belgede bazı kişilerin Haçlı Birliği'nin fotoğraf listesinde yer aldığı görüldü. Avrupa Birliği Komiseri Günter Verhoeven, Fener Rum Patriği Bartolomeos, Süryani Katolik Lideri Cemaati Temsilcisi Yusuf Sağ, Latin Katolik Temsilcisi, Ermeni Ortodoks Cemaati Temsilcisi, Vatikan Temsilcisi George Marovic yazılı bir belgede de adı geçen kişilerin fotoğrafları Avrupa Hristiyan Birliği Haçlı başlığı altında yer aldı. Evde ele geçen bir belgede ise "Ben hep hiyerarşi içinde hareket ettim. Emir komuta zinciri içindeydim. Ben Abdullah Çatlı'yı Mehmet Özbay olarak tanıdım. Bu kişiyi başka şekilde tanımam mümkün değil. Çünkü MİT'teydi. Mesut Y'yi o seçtirdi. Kongreye katıldı. MİT'te iç işlerinde, başbakanlıkta, bakanlıklarda çok yetkiliydi." yazılıydı. İbrahim Şahin'den şok iddia. Orgeneral Başbuğ'a JİTEM'i şikayet ettim. Üçüncü iddianamedeki bir telefon kaydında Ergenekon'un tutuklu sanığı eski özel harekatçı İbrahim Şahin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'la konuştuğunu iddia ediyor. 7 Ocak 2009'da yapılan Ergenekon'un 10. dalgasıyla tutuklanan eski özel harekatçı İbrahim Şahin'in Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görevli Fatma Cengiz'le yaptığı telefon görüşmesi, üçüncü iddianamenin en ilgi çeken detaylarından biri. Şahin, tutuklanmadan 4 gün önce yaptığı bu konuşmada Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile görüştüğünü iddia ediyor. İşte iddianamede TAPENO 10274-03-01-2009 ibaresiyle verilen görüşmeden çarpıcı bölümler. İyi Şahin, ben hayatımda ilk defa Genelkurmay Başkanı ile böyle konuşuyorum. F. Cengiz, ah abi, o adam öyle dışarıdan göründüğü gibi resmi, ondan sonra hani vurdu mu uzatır cinsi adam değil. O adam Yaşar Büyükanıt'a da benzemez. Hüseyin Kıvrıkoğlu'na da, Hilmi Özkök'e de. Bu adam çok farklı bir şey ya. İyi Şahin, ne bileyim ben, onlar bizim gözümüzde çok büyük mevkiler biliyorsun. F. Cengiz, ilkin ben de öyle düşünüyordum. Ta ki beni gelip de aldırıp da oturup konuşana kadar. İyi Şahin, biliyorum da ben akşam ilk defa bir cesaret örneği gösterip jandarmaya şikayet ettim ya. F. Cengiz, he ilk defa bismillah, sen kolay kolay şikayet etmezsin. İlk defa JİTEM'i şikayet ettin, gittin de oraya. İyi Şahin, ne yapayım ama gerçeği de mesela o şey beni vuran adam kayıtlarda gözükmüyor ya, ben akşam onu söyledim. Ben iki defa kayıtları geçirmedim JİTEM'in. O AB timleri vardı, o bilmem ne karın ağrısı, onlar bize resmen düşmanlık yapıyordu ya. F. Cengiz, hala düşmanlar abi, çok mu seviyorlar zannediyorsun JİTEM'ciler bizi? İyi Şahin, iyi de şeyi de anlatırım, iki ayaklıların şeyi 300 dolar, iki ayaklıları o sınırdan nasıl hep jandarma geçiriyor? F. Cengiz, evet evet. Aktütüne kolay mı girdiler zannediyorlar? Vallahi canımı sıkmasınlar. Bak hepsini açıklarım. Şüphelendiğim, bitlendiğim hepsini açıklarım vallahi. Fişlenen kaleci Rüştü. Elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm. Ergenekon davasının 3. iddianamesinde yer alan tutuklu sanık Yarbay Mustafa Dönmez'in not defterinden Beşiktaş'ın kalecisi Rüştü Reçber ve ailesiyle ilgili fişleme bilgilerinin çıkması da dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil, Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan gibi isimlerin de yer aldığı listede Rüştü'nün eşi ve çocuğunun isimlerinin baş harfleri kullanılarak şu bilgilere yer veriliyor. R. Kaleci, karısının ismi I, kızının ismi T'dir. T, Türk ismidir ancak İbranidir deniliyor. Milli kaleci ise bu tür fişlemelerin niçin yapıldığını anlamadığını belirterek doğduğumuz köyün muhtarı benim sülalemle ilgili yaklaşık 100 yıllık bir arşiv oluşturmuş. Ben soyumun nereden geldiğini iyi biliyorum dedi. Soner Yalçın'ın da benzer yazılar yazdığını bildiren Reçber, "Ben bunlara sadece gülüyorum. Elhamdülillah Müslüman ve Türk'üm," diye konuştu. İktidarı devirmeye yönelik darbe planları. Üçüncü iddianamede Cumhuriyet Çalışma Grubu'nun karanlık odalarda iktidarı devirmeye yönelik darbe planları yaptığı deşifre oldu. İşte 14 maddelik darbe planı. Ulusal yayın yapan gazete ve televizyon sahipleri gizli toplantılara çağrılacak. İktidardaki hükümet aleyhine haberler yaptırılacak. Rektörlerden hükümete tepki göstermeleri istenecek. Öğrencilerin sokağa dökülmesi sağlanacak. Toplumda infial uyandıran eylemler gerçekleştirilecek. İktidar partisinden vekillerin ayrılması sağlanacak. Kıbrıs sorunu çözümsüzlüğe götürülecek. Sendikalar manipüle edilecek. CCG aracılığıyla STK'lar tek elden yönlendirilecek. Orgeneral Hilmi Özkök istifa ettirilecek. Orgeneral Aytaç Yalman Özkök'ün yerine getirilecek. Özkök istifa etmediği takdirde baskı yapılacak. İstifayı sağlayabilmek için muvazzaf subaylara mektup yazdırılacak. Gerekirse onların isimleri kullanılarak CCG üyeleri mektup yazacak. Ergenekon albümü de iddianamede. Soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Uludağ Üniversitesi eski rektörü Profesör Doktor Mustafa Yurtkuran'ın evinde ele geçirilen albümde 15 ayrı resim olduğu belirtildi. Albümde yer alanların büyük çoğunluğunun Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan isimler olması dikkat çekti. Yurtkuran'ın Bursa ili Mudanya ilçesi Bademli mahallesi 23. sokak No 2'deki evinde ele geçirilen fotoğraflarda yer alan isimler şöyle: Şener Eruygur, İlhan Selçuk, Münir Kemal Yavuz, Tuncer Kılınç, Levent Ersöz, Kemal Alemdaroğlu, Fatih Hilmioğlu, Sinan Aygün, Rıza Ferit Bernay, Vural Savaş. Buraya kadar 3. iddianameyi yandaş medya penceresinden okuduk. Şimdi biraz da insaf ve vicdan penceresinden bakalım. Söz savunmada. Türk Metal, Özbek'e ve ailesine tek kuruş ödeme yapılmadı. Türk Metal Sendikası Genel Yönetim Kurulu, eski genel başkanları Mustafa Özbek'le ilgili Ergenekon iddianamesi konu edilerek işçinin parası Ergenekon'a başlığıyla yayınlanan haberler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelerde dikkat çekti: Ödemelerimiz faturalı. Sendikamızdan bugüne kadar gerek Mustafa Özbek'e gerekse aile mensuplarının ticari işletmesine doğrudan bir para ödemesi yapılmamıştır. Aynı şekilde Özbek ailesinden herhangi bir kimsenin banka hesaplarına sendikamız tarafından para aktarılması olmamıştır. Sendikamız değişik yer ve zamanlarda sendikanın tüzüğünde ve kanunda belirtilen amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin üyelerimiz tarafından izlenmesi amacıyla yayın bedeli olarak Avrasya Radyo ve Televizyonu'na fatura karşılığı para ödemesi yapmıştır. Bunun dışında adı geçen yayın kuruluşuna yapılan bir ödeme söz konusu değildir. Sendikanın Büyük Avrasya Haber Ajansı ve Avrasya Radyo ve Televizyonu'yla hiçbir hukuki bağı yoktur. Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan ödemeler Strateji Dergisi'nin basımı ve dağıtımı karşılığıdır. Bu davada hukuku uygulamak vatan savunmasıyla birleşti. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in duruşmada yaptığı konuşması İsviçre mahkemelerinde verdiği hukuk dersi kadar anlamlı ve uyarıcıydı. Bir milli devlet gözümüzün önünde dağılmaktadır. Bir vatan göz göre göre parçalanma tehditlerine teslim edilmektedir. Bir cumhuriyet orta çağ kuyularına atılmakta, uygar bir toplum tarikat ve cemaat ağlarıyla örülmektedir. Bir ekonomi borç batağında çırpınmakta, Türkiye borç faizlerini ödeyeceğim diye vücudunu satarak hızla sömürgeleşmektedir. Bir ordu her gün futbol topu gibi tekmelenmektedir. Bunun adına da asimetrik psikolojik harekat denilmektedir. Ve Ergenekon davası açıkça bu operasyonun aletidir. Bu dava Atatürk devrimi temelinde kurulan Cumhuriyet ve çağdaş toplumu yıkma ve dağıtma davasıdır. Türkiye'yi parçalamayı ve Atatürk devrimini yıkmayı amaçlayan emperyalist tehdide karşı koyan İşçi Partisi, Türk ordusu ve diğer cumhuriyet güçleri bu davada bastırılmakta, emperyalizme direnecek bütün millet bu davayla sindirilmektedir. Ergenekon davasıyla bir yalan imparatorluğunun sömürgesi haline geliyoruz. Ergenekon davasıyla bir korku imparatorluğunun esiri oluyoruz. Bu koşullarda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sorumluluğu herhangi bir ceza mahkemesinden farklıdır. Hukuku uygulamak bu davada vatan savunması ile ve Atatürk devrimi davası ile birleşmiştir. Türkiye'nin bir mahkeme kararı ile felaketlere sürüklenmeyeceği açıktır. Türk milleti her zorluğu yenecek birikime sahiptir. O nedenle Türk milleti ve Türk devrimciliği yanlış mahkeme kararlarına da bir çare bulur, bulmuştur. İstiklal Savaşı önderleri hakkında idam kararları veren mahkemeler de vardı. O kararlar, o mahkemeler hakkındaki hükümler olarak tarihe geçti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi de yalnız biz sanıklar hakkında değil, kendisi hakkında bir hüküm verecektir. Türk milleti ve tarih mahkememizi vereceği kararla anacaktır. Bu davada hukuka uygun bir karar vermenin bir zorluğu yoktur. Her şey açıktır. Temel kanıtların saçma sapan ve gülünç olduğu o kanıtları üreten yetkililer tarafından ilan edilmiştir. Öte yandan bu davanın arkasında duran okyanus ötesi emperyalist devlet çöküyor. AB ile birlikte Ergenekon tertibi de çöküyor. Türk milleti ABD emperyalizmine ve Haçlı irticaya kesinlikle yenilmeyecektir. Türkiye bu krizden Kemalist devrimin bağımsız, halkçı, devletçi rotasına girerek çıkacaktır. Bizler de Silivri'den Türk devriminin sadık evlatları olarak başı dik çıkacağız. Hiçbir şüphemiz yoktur. Aklanmamı ve tahliyemi talep ediyorum. Saygılarımla. Tutuklu sanık Birol Başaran. Özden örnek ortada yok. Nerede? Ümraniye davasının 7. duruşmasında söz alan tutuklu sanıklardan çok iyi tanıdığım aydın, mert, ulusalcı, demokrat, gerçek Atatürkçü, dürüst iş adamı, yakın dostum Birol Başaran'ın Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek'in yaptığı şeylerin kendilerini ilgilendirmediğini belirterek iddianameyi Özden Örnek'e dayandırmışsınız ama adam ortada yok. Özden Örnek nerede? Savcılar ifade bile almadı. Buraya getirmeyi düşünüyor musunuz? Şeklindeki istek ve sorularına katılmamak mümkün müdür? Eğer bu dava sipariş üzerine açılmış, seçilmiş kişilere yönelik özel bir dava değilse, söz ve eylem sırası şimdi Birol Başaran'ın sorularına yanıt verecek olan yargıç ve savcılardadır. Jandarma albay Cemal Temizöz davasının gizli tanığı, tükenmez kalemden savcı hakkında korkunç iddia. Savcı, işte bak albay Temizöz'ü kulağından nasıl tutup getirdim, içeride çürüteceğim, dedi. Yazılanlar doğruysa kulaklarına fısıldananları yapmayı görev sananlar için kulaktan tutup getirme bir hakaret veya işkence sayılmıyor olsa gerek. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyini şey edenlerin milletvekili ve meclis başkanı olması gibi. Nameden notlar. Avukat İsmail Sami Çakmak 3. iddianameyi okudu. Küçük notlar çıkardı. İddianame başlıklı sayfalar bütünü 17 Temmuz 2009 tarihini taşıyor. Ama o iddianamenin içindeki belgelere bakılacak olursa, iddianame yazılmadan, imzalanmadan bir gün önce 16 Temmuz 2009'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuş. İddianame adı altındaki sayfalar bütünlüğünün mahkemeye tesliminden bir gün önce, yani daha resmen iddianame ortada yokken 16 Temmuz 2009'da savcılık 2008/1756 soruşturma numaralı belgeyle iddianameye ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı vermiş. Sayfalar bütününe göre sanıklar örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmakla suçlanmaktadır. İddianame adı altındaki metne göre bu örgüt öyle bir örgüttür ki 21 Mart 2008'de İlhan Selçuk tarafından, 7 Temmuz 2008'de Şener Er Uygur tarafından, 7 Ocak 2009'da Yalçın Küçük tarafından, 13 Nisan 2009'da ise bu kez Mehmet Haberal tarafından yeniden bir daha kurulmuştur. Yine İddianame adı verilen sayfalar bütününe göre bu örgüt öyle bir örgüttür ki davanın bir numaralı sanığı 12 Haziran 2007'de kurulmazdan 9 ay önce, 56 numaralı sanığı ise 22 Ocak 2008'de kuruluşundan 2 ay önce bu örgüte üye olmuştur. Sayfalar bütününe esasa girmeden şeklen bakıldığında, kimi sanıklar hakkında isnat var, yaptırım istemi yok, kimi sanıklar hakkında isnat yok, yaptırım istemi var. Kimi sanık niçin sanıktır, bu dahi anlaşılamıyor. Kimisinde ise suçlamayla sevk maddesi birbiriyle ilintisiz. Aynı metnin 556. sayfasında 46 tane, 557. sayfasında 47 tane, 559. sayfasında 46 tane, 560. sayfasında 40 tane dediği kelimesi bulunmaktadır. Oranlarsak, iddianame denilen metnin bütünü içerisinde 66.800 adet dediği kelimesi yer almaktadır. Bu açıdan bakıldığında iddianame denen sayfalar bütününe dediname, dediname, demiştinname, dedikodunname de denilebilir. Darbe delilleri nerede? Gazeteci Emin Çölaşan, Sözcü gazetesindeki 7 Ağustos 2009 tarihli köşesinde haklı olarak soruyor. Darbe delilleri nerede? Ergenekon neyin nesidir? Neler yapmıştır? Bir numarası kimdir? Hiçbiri ortada yok. Sadece binlerce sayfa iddianame ve ıstırap çeken masum insanlar var. Ergenekon davasına bakan mahkeme, savcıların hazırladığı yaklaşık 1900 sayfalık 3. iddianameyi de kabul etti. Yüzlerce kişinin yargılandığı Ergenekon davasına 52 sanık daha eklendi. İlk iki iddianamenin davaları da hala devam ediyor. Ergenekon'un çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne süren savcıların hala somut bir darbe kanıtını ortaya koymamış olması ise kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Emniyet görevlileri geçtiğimiz günlerde şeriatçı terör örgütü Hizbut Tahrir'e yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Öncelikli hedefi, hilafeti tüm dünyaya yaymak olan bu örgüte üye oldukları gerekçesiyle yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Ve operasyonun ardından yandaş medya yine silahlarını kuşandı ve Hizbut Tahrir'i de Ergenekon'a bağladılar. PKK Ergenekon'un yan kuruluşu. Hizbullah'la Ergenekon birlikte çalışıyor. Hizbut Tahrir'le Ergenekon işbirliği içerisinde. Ne organizasyon ama. Ergenekon'un bu terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu söylüyorlar ama o binlerce sayfalık 3. iddianame içerisinde bu bağlantıyı ortaya koyan bir delil ya da belgeye rastlamadık. Dahası var, Ergenekon'un bir terör örgütü olduğuna dair en ufak bir delil ortaya koymadılar. Ne örgütün bir numarası ne de iki numarası. Bu örgüt neyin nesidir, neler yapmıştır, hiçbiri ortada yok. Yalnızca üçüncüsü de kabul edilen binlerce sayfa iddianameler ve içeride ıstırap çeken masum insanlar var. Bu iddianamelerin büyük bir bölümü de davayla ilgili olmayan özel telefon görüşmelerinden oluşuyor. Bu iddianameleri bir mahkemenin okuyup adaletli bir karara varması mümkün müdür? Elbette hayır. Zaten amaç da o. İddianame kafa karıştırsın, kimse tam olarak içeriğini kavrayamasın. Tutuklanan insanlar hastanelerde, cezaevlerinde ölsün. Bu dava bitmez. 7. ayrımın sonu sayfa 99.